Hayırlı akşamlar, herkese merhabalar. Genç Zamanına Erkam Radyo'ya hoş geldiniz. Ben Deniz Salih Yüzgenç. Bugün Ahmet Ünal'la birlikte Genç Dergisi'nin yeni sayısını konuşacağız sizlerle. 143. sayımız bu ay okuyucularımızla buluşmuş oldu. Biz de bu vesileyle Genç Dergisi'nde ne var ne yok, kimlerle röportaj yapıldı, nasıl bir dosya konusu var, nasıl bir çalışma hazırlandı bunları konuşmaya gayret edeceğiz. Ahmet'e merhabalar diyoruz. Hoş geldin Ahmet.
Hoş bulduk abi.
Her şey yolundadır umarım.
Yolunda abi, çok şükür.
Bu arada müjdeli bir haber verelim. Ahmet Ünal üniversiteden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden. Ve nasip oldu, İstanbul Medeniyet Üniversitesi'ne yüksek lisansa başlayacak. Hayırlı olsun Ahmet.
Sağ ol abi, teşekkürler.
Allah yolunu açık etsin. Bizim için güzel bir haber, güzel bir gelişme. Güzel kardeşlerimizin güzel yerlere geleceğini görmek insanı hem mutlu ediyor hem de geleceğe dair umutlandırıyor. İnşallah tüm kalbinde böyle niyetler olan kardeşlerimizin de duaları kabul olur ve niyet ettikleri yerlere, kalplerinden geçen yerlere bir vesileyle gelmeleri, muvaffak olmaları nasip olur diyelim.
İnşallah.
Genç'in de aslında yapmak istediği şey bu. Yani Genç Dergisi bu anlamda bir istasyon görevi taşıyor. Sizin niyetlerinize göre, sizin hedeflerinize göre gideceğiniz yerlere bir rota, bir kılavuz, bir harita misali ulaştırmak için elinden gelen gayreti gösteriyor. Her ay 12 yıldır bu vesileyle evlerinize, hanelerinize, gönüllerinize ulaşmaya çalışıyor. 143 sayı dile kolay, uzun bir süreç.
Evet.
Birçok dosya konusu, birçok insanla, belki yüzlerce insanla yapılan röportajlar, binlerce makale, binlerce yazı. Bu birikimi güzel bir şekilde, istifadeli şekilde kullanmak lazım. Biz de bunu dergimizin, radyomuzun bir kanalıyla sizlere aktarmaya gayret ediyoruz. Şöyle diyelim, Genç Dergisi bu ay yine sosyal medyaya değinen aslında bir kapakla çıkmış oldu. Sosyal medya önemli bir alan. Yani orada farklı bir dünya var, yine bir dünya var orada. İnternetin hayatımıza girmesiyle beraber, teknolojinin gelişmesine paralel olarak sosyal medya kendini çok ilerletti, çok geliştirdi. Facebook da aslında belki bunun ilk tohumunu atan, ama tabii öncesinde Messenger, Mirch, bu gibi uygulamalar da vardı. MSN Messenger vardı, Mirch vardı. Ama Facebook aslında o zinciri iyice yükselten ve seviyeyi, çıtayı yukarılara taşıyan sosyal medya aracı olmuş oldu. Facebook'un akabinde Twitter, Instagram, WhatsApp hayatımıza girdi. Akıllı telefonların yaygınlaşması ve bizim bunları bir hayat parçası olarak görmemiz artık sosyal medyadan kaçamayacağımızı, sosyal medyayı kullanmamızı zorunlu hale getiren durumları nasıl oluşturacağımızı artık konuşmamız gerektiğini hesapladık. Uluslararası Genç Derneği 2005 yılında bir proje yapmıştı Ahmet. Sorumlu Sosyal Medya Seferberliği Projesi. Bu bir niyetti. Şöyle bir niyetti. Sosyal medyanın kullanımı artık engellenecek bir şey değil. Yani sosyal medyayı kullanan insanlar bir şekilde bundan ya muzdarip oluyor ya da fayda görüyor. Biz de dedik ki bunun artıları eksileri nelerdir? Yani nasıl bir kullanım kılavuzu olmalıdır? Mouse'u kalbimize gezdirelim dedik. Allah sosyal medyanın da sanal aleminde Rabbidir dedik. Ve bu niyetle böyle bir proje yapmıştık. Benim hani ilk sosyal medyaya dair kalbimde, zihnimde filizlenen düşünceler böyle başlamıştı. Tabii Genç Dergisi'nde de bu tip dosya konuları olduğu için ilgimiz, alakamız artmaya devam etti. Sosyal medyada bir dünya var. Bu dünyada biz neredeyiz? Nasıl yer alıyoruz? Nasıl ki Türkiye mesela dünyada hani jeopolitik olarak, coğrafi olarak bir şekilde yer alıyor. Ben de bir insan olarak, bir kul olarak, Allah'ın kulu olarak sosyal medyada nasıl bir profil sergiliyorum? Neleri paylaşıyorum? Mahremiyet ilişkisine yansıtıyor muyum? Her şeyi teşhir mi ediyorum? Yoksa sosyal medyada kalbimden geçen her şeyi yazıyorum, her şeyi paylaşıyorum mu? Bunu aslında konuşmaya gayret ettik. Bir Müslüman dedik. Az önce söylediğim gibi masum kalbiyle gezdirmeli. Ve sosyal medyada da onu izleyen, onu gözeten bir Rabbi olduğunu unutmamalı. Genç Dergisi de bu anlamda dosya konuları yapmaya, çalışmalar yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay YouTube üzerine, YouTuber'lar üzerine bir dosya çalışması yapmıştık. O da çok aslında renkli bir dosya konusuydu. Biz hani YouTube'a girmeyin, YouTube'da var olmayın demedik. Dedik ki YouTube'a girecekseniz de şu şekilde girin dedik. YouTuber'lık tabii ki bir meslek haline dönüştü artık. Yani YouTuber dediğimiz zaman bu işten para kazanan insanlardan bahsediyoruz aslında. Hem internete özgün videolarını yüklüyorlar, kalplerinden, zihinlerinden geçenleri rahat bir şekilde, ki gençlerden oluşan bir kitle bu, büyük çoğunluğu 20-25 yaş arası, kalplerinden her şeyleri, geçen her şeyi paylaşıyorlar sosyal medyada, YouTube aracılığıyla. Ve bunu bize sunarken de herhangi bir çekincedir, herhangi bir kuralları yok. Biz dedik ki bunun kuralları olmalı. Yani artık orman kanunlarından, artık kuralsız bir atmosferden çıkıp bir nizama, bir düzene giriş yapmamız gerekir. Çünkü madem hayatımızın parçası, madem insanlar bu işlerden para kazanıyor, o zaman bizim bunu doğru kullanmamız gerekir. Bir Müslümanın her zaman belli bir ölçüye, belli bir nizama, belli bir dengeye sahip olması lazım diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum sen nasıl düşünüyorsun ama bir ilahiyatçı olarak.
Kesinlikle.
Yani bunu bir şekilde bizim artık göstermemiz, sergilememiz gerekiyor. Genç Dergisi bu ay sosyal medya üzerine yine değinen güzel bir kapakla, güzel bir dosya konusuyla çıktı. Ve ne var içerisinde? 100 tane sosyal medya adresi var.
Evet.
Bir seçki halinde 100 özel sosyal medya adresini sizler için derledik. Hani kimleri takip edelim diye soruyorsunuz ya, mesela bazen soruyorlar, aa biz kimi takip edelim Twitter'da ya da Instagram'da en iyi sayfalar nelerdir? Ya tabii ki birçok sayfa var, binlerce sayfa var. Yani 100 tane değil aslında, binlerce. Yani saymakla bitmez aslında. Çok, çünkü yani milyonlarca kullanıcısı olan bir platformlardan bahsediyoruz. Instagram'ın, Facebook'un, Twitter'ın milyonlarca kullanıcısı var. Biz burada sadece aklımıza gelen ve farklı özellikler taşıyan, birbirine benzemeyen, yani tip olarak, tipoloji olarak bunları derlemeye çalıştık. Mesela bir kültür sanat hesabı var diyelim. Bir de sağlık hesabı var. Yani bu gibi bir çalışma ürünü ortaya çıkarmaya gayret ettik. Bunun geneli Twitter oldu. Yani büyük çoğunluğu Twitter hesaplarından oluştu. Twitter'ın çünkü belki biraz daha izole bir tarafı var. Yani Instagram'a göre. Instagram'da çok daha olayları, hayatları, anları paylaşıyoruz. Yani orada bir hikaye türü var diyelim. History diyoruz değil mi? Orada yaşadığımız her şeyi parça parça paylaşabiliyoruz. Twitter'da biraz daha görüş ağırlıklı, karakter sınırı ağırlıklı bir dünya olduğu için belki biraz daha aslında sosyal medyanın izole bir tarafı gibi oluyor. Facebook zaten herhalde kullanım şeyi düşmeye de başladı birazcık. Instagram'ın harekete geçmesiyle. Yani hasılı bunları bir şekilde dergimizde toplamaya gayret ettik. Ahmet'le de bu kıvamdan, bu yolculuktan neler çıkardık, neler ders aldık, bunları konuşmaya gayret edeceğiz. Bu vesileyle girişimizi yapmış olduk. Şimdi sen nasıl yorumluyorsun? Yani böyle bir dosya konusu, böyle bir kapak seni heyecanlandırıyor mu Ahmet? Böylelikle başlamış olalım.
Zaten kapaktaki başlık, her kuşun cıvıltısı dinlenmez.
Evet.
Yani bu tamamen bir mesaj. Yani herkesi takip etmemeliyiz sosyal medyada. Herkesin sözüne inanmamalıyız. İşte tarzında bir şeyle dergi bu ay çıktı. Böyle bir kapakla.
Hı hı.
Bence gayet gerekli. Hani Süleyman abi şey diyor abi. Yaşam tarzı kavgası. Lütfü abi de aynısını söylüyor. Yaşam, hı hı, tarzı kavgası. Eğer biz bir yaşam tarzını savunuyorsak her kuşun cıvıltısını dinlememeliyiz. Yani o derginin kapağında da söylendiği gibi.
Evet.
Yani bunun derdiyle çıkmış bir sayı diyebilirim.
Eyvallah. Kuştan kasıt tabii ki orada, evet, Twitter'ın mavi kuşu.
Evet.
Biraz ona dokunan, ona değinen bir argüman var orada. Twitter'daki mavi kuş malum cıvıldıyor sürekli. Bizim ama o cıvıldamayı, o sesi bir ölçüden, bir filtreden geçirmemiz lazım. Bunu yapmazsak eğer çok fazla bilgiye maruz kalıyoruz. Çok fazla enformasyona maruz kalıyoruz. Çok fazla enformasyon da otomatik olarak insanın düşüncelerinin, insanın haleti ruhiyesinin etkilenmesine yol açıyor. Çok fazla bilgiye maruz kalmak aslında kötü bir durum değil. Yani baktığınız zaman bilgili olmak için, bilgiyle tabii ki ilişki halinde olmamız lazım ama maruz kaldığımız bilgi spekülatif olabiliyor. Manipülasyona uğramış olabiliyor. Değişken olabiliyor. Değiştirilmiş olabiliyor. Bunları sürekli okumak, görmek insanın ruh halini olumsuz yönde etkiliyor maalesef.
Evet.
Artık dediğim gibi orman kanunlarının geçerli olduğu bir yer ki herhangi bir nizamı yok. Yani artı 18 içeriklere de sosyal medyada rastlayabiliyorsunuz. Terör sempatizanlığına da sosyal medyada rastlayabiliyorsunuz. İşte çocuk istismarına, pedofiliye de sosyal medyada rastlayabiliyorsunuz. Yani birçok şeye sosyal medyada rastlamak mümkün maalesef. Bunu nasıl kullanacağımıza dair bir aracımızın aslında olması lazım. Devletimiz bu anlamda belli çalışmalar yapıyor. Yani Bilgi İşleri ve Teknoloji Kurumu özellikle BTK'nın çalışmaları var. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın çalışmaları var. İçişleri Bakanlığı'nın çalışmaları var. Ama bunu sosyal çevreye de içine katarak derneklerin, sivil toplum kuruluşlarının, vakıfların, eğitim kurumlarının bilhassa üzerinde durarak etkilemeleri ve incelemeleri gerektiğini düşünüyorum ben. Genç Dergisi bunu bir dergi olarak ele aldı. Uluslararası Genç Derneği dernek olarak bir projeyle, sosyal medya seferberliği projesiyle bunu ele almıştı. Bizim de birey birey, fert fert, insan insan, herkesin bunu ele alması gerekir diye düşünüyorum. İlla sosyal medyada bir hesap sahibi olacağız diye bir şey yok. Yani orada kullanıcımız olsun veya olmasın. bu hayatın bir parçası olmuş artık. Milyonlarca insanın, yani 70 milyonluk Türkiye'nin %30'unun, %40'ının bir sosyal medya hesabı var. Gençlerin tamamının neredeyse sosyal medya hesabı var. Artık büyükler de Facebook üzerinden hareketle sosyal medyaya giriş yapmış oluyor. Yani bunu yok sayarak bir şey elde edemeyiz. Yani hiç kullanmayalım, yapmayalım, tamam. Ama kullanan birçok insan var. Yani buradan insanlara ulaşıyorlar, öyle değil mi? Hı hı. Gezi olayları olduğu zaman, ben çok iyi hatırlıyorum. Gezi olayları olduğu zaman sosyal medyada inanılmaz bir hareket vardı. Yani sosyal medyada bir hashtag açıldı gezi olaylarıyla alakalı. Ve tüm geziye katılanlar oradan bilgilendirme yaptılar birbirlerini. WhatsApp o kadar yaygın değildi o süreçte. Herkes geziyi sosyal medya üzerinden organize etmiş oldu. Bu da gösterdi ki artık toplumsal hareketlere de zemin hazırlıyor. Yani sosyal medya dediğimiz ortam. Keza 15 Temmuz gibi bir süreç yaşadık biz. 15 Temmuz darbe girişiminde milletimiz kahramanca bu ülkeyi, devletimizi savundu. Ve burada sosyal medyada paylaşılan bilgiler, sosyal medyada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının yayılması, birçok insanın televizyon kanallarının erişime kapanması dolayısıyla sosyal medyadan, Twitter'dan, Facebook'tan, Instagram'dan, internet üzerinden yani bilgi almaya niyetlenmesi gösterdi ki sosyal medya bilgi alma tarafı da olan bir mecra. Yani sadece görüşlerimizi, düşüncelerimizi, zihniyetimizi paylaştığımız bir mecra değil. Aynı zamanda bilgi aldığımız, haber kaynağı, haber değeri taşıyan olayların da paylaşıldığı bir yer. Ben çok iyi hatırlıyorum. Mesela bir gazetede görmüştüm. 2012 yılları falandı galiba. O zamanlar üniversitede öğrenciydim. Bir gazetede şöyle bir haber görmüştüm. İşte Twitter'da belirtilen bir tweet'e göre diye başlıyordu haber. Yani ben de okuldaki hocama demiştim ki hocam bakın artık herhalde Twitter haber kaynağı oldu. Dedi ki yani günaydın, yeni mi öğreniyorsun falan. Hakikaten haber kaynağı olan ve haber aramalarında, haber bulma stratejisinde başvurulan bir yere dönüştü sosyal medya. Bu da aslında bir tehlike. Çünkü herkesin kafasına estiği bir şeyi paylaştığı ve doğruluğunun yanlışlığının teyit edilmesinin zor olduğu bir ortam. Yani yanlış bir şey adam orada atıyor, paylaşıyor. Herkes hani diyoruz ya, bir olta atıyor biri. Bir sürü balık o oltaya takılıyor. Bu da ne oluyor? Yanlışın yayılmasına yol açıyor. Ki Müslüman için özellikle yanlış bir şey yaymak kadar, yanlış bir şeye inanmak kadar hani doğru olmayan bir davranış belki de yoktur. Değil mi? Kişiye günah olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kişiye günah olarak duyduğu bir şey yayması yeter. Kişiye günah olarak duyduğu yanlış bir şey yayması ki yani burada aslında kastolan budur. Yanlış bir şey yayması yani fitneye zemin hazırlıyor. Sonra bakıyorsun şu hoca bunu demiş, bu bunu demiş, bu bunu yapmış, bu siyasetçi böyle bir şey söylemiş. Herkes fikrini tabii ki paylaşabilir, herkes fikrini tabii ki dile getirebilir ama bunu belli bir düzene, belli bir nizama sokmamız lazım. Herkes kafasına estiği gibi yaşarsa o zaman özgürlük çerçevesinden bakacak olursak özgürlüğü de kısıtlayan bir durum bu. Çünkü başkasının hal ve hareketleri benim özgürlüğümü kısıtlıyor. Haksız mıyım?
Doğru.
Yani ben ülkenin bir genci olarak özgürce kendimi ifade etmek istiyorum ama belli bir kural düzen yok. O zaman özgürlüğüm kısıtlanıyor. Çünkü benim haklarım taciz ediliyor. Ben mesela hoşlanmadığım bir şeyle karşılaşmak zorunda kalıyorum. Ama bir filtre olsa, herkes istediği gibi davransa farklı olur. Biz de diyoruz ki bu filtreler sistemden, devletten bekleyeceğimiz şeyler değil. Bunu insan kendisi aslında yapması lazım. Bunu aslında vurguluyoruz yani. Kendimiz biraz araştırıp, biraz okuyup, biraz dert edinip bu meseleyi, kendi filtremizi, kendi düşünce tarzımızı oluşturup buna göre hareket etmemiz lazım. Yani sosyal medyada haber almak için haber kaynakları takip edilir. Haber sitelerinin, gazetelerin, televizyonların sosyal medya hesapları takip edilir. Bunun yanına arkadaşlarımız, çevremiz, onlar takip edilir. Ve böyle işte kültür sanattan bahseden, işte politikadan bahseden, ilahi felsefeden bahseden, İslam felsefesinden bahseden veya dinler arası ilişkilerden bahseden. Yani kendimizi geliştirebileceğimiz hangi alana yoğunlaştıysak, sosyoloji okuyan bir arkadaş, sosyoloji hesapları, her şeyin hesabı var artık çünkü sosyal medyada. Böyle bir alan ve bu zenginliği doğru kullanmamız bizi ancak geliştirebilen bir şey olur. Günlük belki 2-3 saat telefona vakit ayırıyoruz. Yani sabah kalkıyoruz. Ben sabah namaz, işte sabah akşam ibadet diyorum mesela, haber okuma kültürü için. Çünkü sabah namazına kalkıyor arkadaşımız. Böyle namaza uyandı diyelim, şöyle telefona bakıyor. Ya birçok insan yapar bunu. Ben mesela yapıyorum yani. Şöyle telefona bakıyorum ilk. Bir bakıyorum ne var ne yok falan diye. Sonra abdest almaya gidiyorum. Ya bu artık bir şey oldu, şeye dönüştü. bir hayatımızın parçasına dönüştü. Yani yatmadan önce 10 dakika telefonda vakit geçiriyoruz en az. Bakıyoruz ya, son artık son gün, gün sonu raporu, Z raporu alıyoruz yani. Kim ne yapmış? Son bir kere daha bakıyoruz. Bu da gösteriyor ki abi biz buradayız artık. Biz bunu inkar edemeyiz. Yani ben sosyal medyada yokum diyemem ben. Ben burada varım ama doğru bir kimlikle, doğru bir profille olmam lazım. Bu böyle bir dert yani hasılı Ahmet.
Evet.
Genç'te bu ay buna değinen bir dosya var. Dilersen devam edelim okumaya. Sen editör yazısını açmışsın şu an. İstiyorsan evet, oradan bahsedelim birazcık.
Editörüm Süleyman abi, Süleyman Rak Yazıcılar. Şu üslup var ya, bitiriyor beni diye bir başlık atmış. Burada geçmişte yaşadığı bir anıdan bahsetmiş ve sosyal medyadaki veyahut herhangi bir üslubun insanı olumlu anlamda da olumsuz anlamda da bitirebileceğini tırnak içerisinde söylemiş.
Aynen.
Bunu konu alan bir editörden yazısı. Sonra olaylar yorumlar sayfası var. Sizin hazırladığınız Türkiye gündemi, Beytullah Demircioğlu'nun hazırladığı dünya gündemi. Burada bir haber dikkatimi çekiyor abi. Gençlerimiz okumaya yurt dışına gidiyor.
Evet.
Böyle bir haber var.
O önemli bir aslında veri.
Evet.
Evet, yani bir yapılan bir araştırmaya göre özellikle özel okullardan, kolejlerden yani eğitimin tırnak içerisinde söylüyorum daha nitelikli verilmeye çalışıldığı yerlerden mezun olan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz üniversite tercihlerini yurt dışı ağırlıkla yapıyor. %40'ı mezun olanlar yurt dışında okuyor. İşte bu da gösteriyor ki belki onlar için yeterli alanı ve zemini hazırlayamıyoruz. Çünkü beyin göçünden bahsediyoruz sürekli. Beyin göçü diye bir şey var diyoruz. Nitelikli öğrencilerimiz, nitelikli insanlarımız, bilim insanlarımız yurt dışında hizmet etmeye, yurt dışında kalmaya gayret ediyor diyoruz. Türkiye katma değer sağlamamız lazım ama bir şekilde de. Yani sadece yani ekonomiyi belli çerçeveler üzerinden geliştiremeyiz. Yani insan üzerinden de, bilim insanlarımız üzerinden de aslında geliştirebileceğimiz tarafları var. Hem ekonominin hem sosyal yaşamın. Bu da önemli bir durum. Niye gençlerimiz yurt dışına gidiyor okumak için? Niye Türkiye'de kalmıyor? Türkiye'de kalmayı istemiyorlar. Türkiye'deki üniversitelerin durumu kötü mü? Her ilde üniversitemiz var ama nitelikli öğrenciler yetişiyor mu? Acaba bir dolgu zeminini mi oluşturduk? Yani denizi doldurursun ya böyle hani yeni alan açmak için. Biz de acaba böyle denizi mi dolduruyoruz? Hani ortada iyi bir zemin yok mu? Temel atamadık mı? Bunlar üzerine düşünülmesi gereken konular. Benim dikkat etmek istediğim buydu daha çok. Ve yeni Milli Eğitim Bakanımızdan da benim en büyük beklentilerimden biri bu açıkçası.
İnşallah.
Yani sen de şu an yüksek lisans öğrencisisin. Ben de yüksek lisans öğrencisiyim. Benim şu an imkanım olsa, yani yurt dışından iyi bir üniversiteden teklif alsam, buraya gel doktora yap deseler, belki ben de kabul ederim. Ya büyük ihtimal sen de kabul edersin.
Evet.
Bu böyledir yani. Kimse bunu inkar etmesin.
Doğru.
Biz milletimizi, vatanımızı çok seviyoruz ama içeride hep böyle bir durum var. Ama bizim niye dünyada merkezi oluşturacak, dünyada adres gösterilecek, hedef gösterilecek üniversitelerimiz yok? Bunu düşünmemiz gerekiyor. Yani Afrika'dan, Orta Doğu'dan, Asya'dan birçok öğrenci Türkiye okumaya geliyor. Yani oranın standartlarına göre iyi üniversitelerimiz var. Ama Türkiye ki yani kadim bir medeniyetin, kadim bir topluluğun uzantısı, devamı, bir ecdadın mirası bir ülke. Burada çok daha köklü, çok daha sistemli okulların, üniversitelerin olması lazım. Öğrencilerin de çok yani özellikle ilk işte 500'e giren, ilk 100'e giren dediğimiz öğrencilerin de Türkiye'de kalmayı tercih etmeleri lazım. Türkiye'de onların Türkiye'ye katacağı çok şey var. Türkiye'nin de onlara katacağı çok şey var. Karşılıklı olarak bu alışverişin sağlanması lazım diye düşünüyorum.
Yani teşekkürler abi.
Eyvallah.
Hemen yan sayfada da Ah Ne Günlerdi diye bir yazı var küçük. Orada bir fotoğraf var. Fotoğrafta hacca giden Hicaz, yani Hicaz tren yolu vagonundan bir kare var. Vagonda Türk, Lübnanlı, Iraklı oldukları anlaşılan kıyafetlerinden insanlar var. Bunun Arap sosyal medyasında "Ah ne günlerdi, dağıldık, parçalandık, rüzgarımız gitti, yetim kalmış çocuklar gibiyiz" diye paylaşıldığı haberi var. Bu da dikkatimi çekti. Şimdi abi asıl böyle derginin, bu sayının en can alıcı sayfası. Sosyal medya hesaplarının tavsiye edildiği sayfa. Yaklaşık 8 sayfaydı yanlış hatırlamıyorsam.
Dosya buradan yazması.
Böyle aralardan şey verelim mi abi?
Nasıl yani?
Biz de buradan hesap söyleyelim mi? Hani
olur,
şu an...
olur tabii. Yani oradaki seçme hesaplardan bahsedebiliriz kısaca.
Ruhumuz için sekinet, zihnimiz için güzel ilhamlar, Kemal Sayar.
Evet.
Kendisi psikoterapist. Allah sosyal medyanın da Rabbidir diyor Osman Nuri Topbaş Hoca. Yine Mehmet Lütfü Arslan'ın Hikmetli Sözler, Dertli Tweetler başlığıyla tavsiye ediliyor Facebook ve Twitter hesabı. Daha sonra Türkiye'nin güzelliklerine şahit olun. Türkiye Pix diye bir hesap var. Twitter hesabı önerisi. Burada Türkiye'deki doğa, vahşi yaşam, insanları, kültürü, tarihiyle alakalı fotoğrafların paylaşıldığı bir hesap. Hı-hı. Bu tavsiye ediliyor. Daha sonra eskilerin konuşmalarına Türkçe altyazı başlığıyla bir Twitter ve YouTube hesabı tavsiye ediliyor. Freud, Einstein, Albert Camus, Jung, işte bu gibi insanların videoları var ve bu videoları Türkçe altyazıyla sunan bir hesap var.
Hmm,
İşte evet. Ümit Gurbanov.
Onun öncülüğünde.
Evet,
onun olan öncülüğünde. Bir çalışma. Evet. Okur dergisi var. Kitap severlerin bir numaralı dergisinin sosyal medya adresleri. Evet. Twitter ve Instagram. Yani kitaba dair nitelikli, hacimli bir dergi, Okur dergisi. Bir yılı doldurdu. Bir yıllık bir çalışma oldu. Yaklaşık 6 sayı ve 7. sayısı çıkacak nasip olursa. Bu süreçte çok güzel birliktelikler, çok güzel yazılar derlenmiş oldu. İyi bir arşiv var şu an elimizde. Yani Okur dergiyi arşiv olarak, arşivlik saklayabileceğimiz bir yapıyla, bir düşünceyle biz düşünüyoruz. Okur derginin sosyal medya hesapları da güncel, aktif ve kitaba dair düşüncelerin, eleştirilerin, haberlerin paylaşıldığı bir ortam.
Evet. Benim dikkatimi şey çekti abi. Türk ve Dünya Mutfağı'na dair başlığıyla Kevser Aydoğdu isminde bir hanımefendinin hesabı tavsiye edilmiş. Instagram hesabı.
Evet.
O dikkatimi çekti.
Yani program başında söylemiştim ya, yani sosyal medyada birçok alanlar, birçok saha var. Yemek de bunlardan biri. Yani yemek evet. kültürümüz, mutfak kültürümüz de bunlardan biri. Özellikle ev hanımlarının ilgiyle inceleyeceğini düşünüyoruz. Yani yemek tariflerinin paylaşıldığı bir hesabı. Tabii öğrenci kardeşlerimiz, öğrenciler de ilgili takip edebilirler. Öğrenci evlerinde deneyebilirler. Yani yemek tarifi veren bir hesaptan bahsediyoruz. Videoların paylaşıldı, tariflerin paylaşıldı. Güzel şeyler deneyebiliriz arkadaşlarımıza, kardeşlerimize sürpriz yapmak için. Güzel bir vesile olabilir.
Evet. Fuslet Kur'an Merkezi tavsiye edilmiş.
Evet.
Bunu çoğumuz biliyoruzdur zaten. Daha sonra Handan İnce, Edebiyat ve Tanpınar başlığıyla tavsiye edilmiş Twitter hesabı. Handan İnce hanımefendi edebiyatçı, Tanpınar üzerine çalışmaları var, birçok çalışmaları var.
Hı hı.
Yine diğer hesaplara bakalım abi.
Mesela şey var.
Muhammed Ali adına bir hesap açılmış. Renklerin ve Gönüllerin Şampiyonu başlığıyla tavsiye ediliyor. Yani sadece Muhammed Ali hakkında bilgiler, haberler paylaşılıyor.
Evet, gayet ki Muhammed Ali bir boksör olmasının yanında aslında bir öncü bir isim, yani bir ekol. Dünyada İslam'ın, siyahiliğin yayılmasına, yani siyahiliğin yayılması demeyelim de siyahiliğin üzerindeki olumsuz algının ve Müslümanlık üzerindeki olumsuz algının yıkılmasına büyük hizmet etmiş. İslamofobiye karşı duruşuyla önemli bir duruş sergilemiş bir isimden bahsediyoruz. Mesela bak, Limon Haber var. Haberleri Limon Sıkın başlığıyla Limon Haber hesabı Twitter'da. Tık almak sevdasına abartılı başlık atan hesaplara bir cevap veriyor. Mesela bir haber sitesi çıkıyor. Bir haber manşeti atıyor. Şok şok şok. İşte Ahmet Ünal'la Salih Yüzgenç'in yaptığı Genç Zamanlar programında şok gelişme diye bir haber başlığı atıyorlar. İçerik bambaşka ama. Yani alakası yok ama sırf millet tıklasın diye, haber ince okusun diye, yani tık sevdası için böyle başlık atılıyor. Limon Haber'de o haberi alıntılıyor. Evet. Üzerine açıklamasını yazıyor. Hakikaten böyle benim böyle çok ilgiyle takip evet, ettiğim, evet. merakla takip ettiğim bir yer. Bazen ben de oraya da haber gönderiyorum. Mesela bazı haberleri okuyorum. Siz öyle gönderebiliyorsunuz oraya. Öyle bir tarafı var. RT yapıyorlar size. Retweet yapıyorlar. Baktınız ki böyle haberle başlık arasında farklı bir ilişki var. Onu paylaşıyorsunuz Limon Haber etiketleyerek. Onlar onu retweet yapıyorlar.
Veyahut çok basit bir şey çok büyük bir şeymiş gibi.
Tabii kesinlikle.
Bu ve her defasında da bu şeye düşüyoruz abi. Yani
evet,
bu tuzağa düşüyoruz.
Evet. Bu bir tuzak zaten. Yani az önce bahsettim ya, orman kanunlarının geçerli olduğu bir yer. Burada herhangi bir düzen yok. Herkes kafasına estiği gibi davranabiliyor. İstediği fotoğrafları kullanabiliyor. Çokça görmüşüzdür. Mesela haberde kullanılan bir fotoğrafın aslında başka bir fotoğrafa ait olduğunu. Ben çok iyi hatırlıyorum. Bir gazete şöyle bir şey yapmıştı. Mısır'da olayların olduğu zamanda bu Sisi'yle Mursi'nin işte bu çatışmaların yükseldiği ve Mursi'nin tutuklandığı zamanlarda Tahrir Meydanı'yla Rabiatül Edeviye Meydanı'nın fotoğraflarını ya birbirini değiştirerek servis edilmişti. Yani Tahrir Meydanı Sisi taraftarlarının yoğunlukta olduğu meydan. Rabiatül Edeviye Meydanı da Mursi taraftarlarının yoğunlukta olduğu meydan. Rabiatül Edeviye Meydanı'ndaki kalabalığa dikkat çekmek için Sisi'nin taraftarlarının fotoğrafını paylaşmışlardı. Ne de olsa Mısırlı, kimse anlamıyor, meydanda bilmiyor diye millet öyle servis etmişti. Oysa sonra ortaya çıktı hangisinin doğru olduğu. Buradan da Mursi'yi anmış olalım inşallah, özgürlüğüne kavuşması için de konuşmuş olalım.
İnşallah. Asım Cüneyt Köksal Hoca'nın hesabı tavsiye ederim.
Sen seversin.
Evet. Asım Hoca. Kendisi 29 Mayıs Üniversitesi'nde İslam Hukuku hocası. Ama birçok alanda da böyle gençlere abilik yapabileceğine inanıyorum ben.
Sosyal medyayı çok güzel kullanıyor bence.
Evet.
Yani çok güzel anekdotlar paylaşıyor, çok güzel sözler paylaşıyor. Yani çok böyle düzenli bir sosyal medya profili var. Yani onun sosyal medyasına girdiğiniz zaman aşağılara doğru inebiliyorsunuz.
Evet.
Yani sadece gönlünden geçenleri, siyasete, polemiğe, kavgalara, dövüşlere girmeden kalbinden geçenleri, okuduklarını, insanlara fayda sağlayacağını düşündüğü şeyleri gayretle ve ilgiyle paylaşma gayret ediyor.
Evet. Bu şekilde tweet, daha doğrusu sosyal medya hesap öneri sayfalarını bitirmiş olalım abi. Taha Kılınç abinin sayfasına geçelim. Tamam. Bir başka açıdan sayfası. Ziyaret deyip geçmeyin demiş Taha abi.
Evet.
Taha abi, Taha Kılınç yani. Burada ziyaretin öneminden bahsetmiş. Hani ziyaret bizim için ne ifade ediyor? İşte kendisinin askerdeyken kışın ortasında ziyaretine gelenler sebebiyle ne kadar mutlu olduğunu ve ondan sonra ziyaretin önemini idrak ettiğini anlatmış. İşte ziyaret çeşitlerini saymış işte. İlk önce yakınımızdakini ziyaret, işte sonra uzaktakini ziyaret vesaire tarzında. Çok daha güzel bir şekilde ifade etmiş bunu. Daha sonra Yusuf Temizcan abinin Gökhan Özcan'la bir röportajı var. Burada Yusuf abinin çok güzel bir sorusu vardı.
Gökhan Özcan bu arada yazar. Yeni Şafak'ta Yeni Şafak'ta köşesi de var. Yani gazetede de yazmaya gayret ediyor. Son bir kitabı çıktı onun da. Güzel bir eseri var, Göz Ağrısı diye. Okumanızı tavsiye ederiz. Uluslararası Genç Derneği'nin Tecrübe Söyleşileri diye bir programı var. Üsküdar Belediyesi ile ortaklaşa düzenlenen bir program bu. Bağlarbaşı Kültür ve Kongre Merkezi'nde Gökhan Özcan'ı biz orada ağırladık. Tecrübe programı yapmış olduk. Yani kendisiyle bir söyleşi gerçekleştirmiş olduk. Bu söyleşiden de güzel bir röportaj aslında oluşmuş oldu. Bu vesileyle okumanızı tavsiye ederiz. 4 sayfalık dolu dolu. Sözün gerçek sahibi değiliz, sadece söze aynayız başlığını taşıyan bir röportaj.
Sorulardan bir tanesi de şöyle. Göz Ağrısı kitabının girişinde şöyle bir ifade kullanıyor Gökhan Özcan. Bu kitabı okuyarak kimsenin vaktinin heba olmasını istemem ve bununla vebal hissederim. Yani bu şekilde bir tabir, ifade kullanıyor. Yusuf abi bunu soruyor. Çok zarif bir ve alışık olmadığımız bir durum olduğunu söylüyor. Hakikaten Gökhan Özcan'ı tam böyle nasıl anlatacağımızı düşünürken tam böyle şeye oturacak yani. Tarifin üzerine oturacak böyle bir davranış.
Buna
yani,
nasıl bir cevap vermiş Gökhan Özcan? İstiyorsan paylaşalım dinleyicilerimizle.
Buna nasıl bir cevap vermiş? Şöyle. Şu anda konuşurken de aynı şeyi hissediyorum. Bu sözün gerçek sahibi değiliz. Söz söyleyecek durumda da değiliz. Hiçbirimiz. Söze aynı olmaya çalışıyoruz. Hep verdiğim bir örnek var. Çiçekte bir güzellik var. Biz ancak onun konulduğu vazo ya da vazonun konulduğu masa olabiliriz. Söylediğimiz şeyler bizim ürettiğimiz şeyler değildir. İnsandan insana taşımak, oradan alıp buraya koymak gibi bir şey aslında yaptığımız. Yazarlık mesleğini yazarın kendisi bakımından gereğinden fazla önemseyip onun üzerinde öyle kurumsal bir takım havalar, statüler oluşturma gayretleri hiçbir zaman benim tevessül ettiğim, benimsediğim şeyler olmadı. Yazmak, çizmek önemli eyvallah. Ama asıl olan ortaya çıkan anlamdır ki onun sahibi biz değiliz. Allah insana bir hayat verir, onun içinde bir kader vardır, akar gidersiniz. büyük yaşamış, büyük söylemiş ariflerden ve alimlerden tevarüz eden irfanı biz de başkalarına aktarmaya çalışıyoruz. Elbette kendi kitabımızın aldığınca, kendi dilimizin döndüğü, kendimizin yazdığın, kalemimizin yazdığınca diye belirtmiş. Bu okuduğum satırlar onun kitabının başında bu kitabı okuyarak kimsenin vebalini, vaktini heba etmek istemem, vebalini almak istemem cümlelerinin nedeni ve hiç alışık bir durum olmadığımız şeklinde beyan edilmesi üzerine, yani bu durumun ne ifade ettiğinin sorulması üzerine verdiği bir cevap bu. Daha sonra Gökhan Özcan röportajını bitirebiliriz abi. Okuyucularımız
siz kendiniz okuyun ya. Evet, bu kadar evet. Paylaştık yeter diyorsun ha.
yeni evet. Bir sayfa Kafkas İslam Ordusu 40 evet. Gönüllü Kafkas İslam Ordusu'nun izin sürdü başlığıyla. Evet. İstersen abi sen hem projenin bu yolcuların evet. Bu seferin içerisinde birisi olarak evet. Neler söylemek istersin abi sen?
Ya şunları söylemek isterim Ahmetciğim. Teşekkür ediyorum. Uluslararası Genç Derneği bir proje yaptı. Kafkas İslam Ordusu'nun izinde 40 gönüllünün Azerbaycan topraklarına gittiği ve 1918 yılında Osmanlı'nın hani yıkılacak denen Osmanlı'nın küllerinden tekrar doğarak Kafkas İslam Ordusu'nu kurup Kafkasları, Azerbaycan'ı kurtuluşuna vesile olan bir orduydu bu, seferdi bu. Çok önemli bir ordudur Kafkas İslam Ordusu ki Azerbaycan'da çok daha fazla anılır. Yani bizi kurtaran, bizi özgürlüğümüze neden olan ordu diye dile getirilir. Tabii Türkiye'de bu aslında çok üzerine durulan bir şey değil. Yani biz fazla haberdar değiliz yani Kafkas İslam Ordusu'ndan. Çok malumatımız yok. Ben bu projeyle aslında daha fazla maluma sahip olmuş oldum. Bir proje yapmak istedik. Orada Gençler Yardım Fondu var Azerbaycan'da. Zaten radyomuzda konuştuk kendileriyle. Yani proje katılımcılarını ben burada ağırlamıştım geçtiğimiz haftalarda. Bunu biz bir de dergide dosya olarak incelemek istedik. Yani projeye katılan arkadaşların ve projeye öncülük eden isimlerin dergide yer aldığı bir dosya çalışması olsun istedik. Kafkas İslam Ordusu anılması gereken, okunması gereken, detaylarıyla bilinmesi gereken bir ordu ve bizim milli kahramanlarımızın, ecdadımızın nasıl bir ruha sahip olduğunu, nasıl bir kardeşlik iklimine sahip olduğunu birçok yönüyle gösteren bir ordu. Osmanlı'nın, ecdadımızın o topraklar üzerindeki etkisini de aslında gösteren bir tarafı var. Yani Rus ve Ermeni işgalinde olan Azerbaycan'ın o dönem yaşadığı soykırımları, o dönem yaşadığı sorunları ele alan bir tarafı var. Bu Kafkas İslam Ordusu'ndan haberdar olmanın. Dünyada yansıtılan şekliyle Azerbaycan'ı ve Ermenistan'ı okumak yerine kendi kaynaklarımızdan, kendi değerlerimiz üzerinden hareket edersek bunu aslında daha bilinçli ve şuurlu şekilde okumuş oluruz diye düşünüyorum. Yerinde görmek daha farklı bir şey tabii ki. Yani ben yerinde görme imkanı bulmuş oldum mesela projeye katılan biri olarak. Evet. Proje Kafkas İslam Ordusu at sırtında malum yolculuk yapmıştı 1918 yılında. Biz de projede dedik ki at sırtında gidemeyiz. Yani 40 tane adam at üzerinde götürmek biraz zor olur. Ama dedik ki otobüste gidelim. İstanbul'dan otobüse yola çıktık. Yaklaşık 42 saatlik bir yolculuk oldu Azerbaycan'a. Gürcistan üzerinden Azerbaycan'a geçtik. Azerbaycan'da da işte onlarca saat yolculuk yaptık yani. Ülkenin birçok şehrini görme imkanı bulduk. Birçok bölgeye gittik. Ve akabinde yine bir 40 saatlik yolculukla İstanbul'a geldik. Ve toplamda 97 saatlik hesapladık çünkü bunu. Bir yolculuk yapmış olduk otobüs üzerinde. 10 günlük bir programdı. 8-9 günlük bir programdı ama biz 2-3 gün yolda geçtiği için onu bir hafta olarak nitelendiriyoruz. Elhamdülillah çok güzel bir birliktelik oldu. Çok güzel kardeşlik yaşadık. Çok güzel anılar, hatıralar biriktirdik. Projeyle alakalı Genç Prodüksiyon'un Genç kanalında, YouTube'da Genç Prodüksiyon'un kanalında bir de tanıtım filmimiz var. Yani projeyi anlatan bir filmimiz var. Bunu da izlemenizi tavsiye ederiz. Elhamdülillah buraya gidip görmek, buralarda zaman geçirmek, buraların ruhunu almak, buraların etkisinden nasiplenebilmek herkese nasip olsun diyorum ben öncelikle. Çünkü oralarda tarih var, tarihimiz var. Soydaşlarımızın, kardeşlerimizin yaşadıkları zorlukları bizzat yerinde görmek insandaki bilinci, şuuru artırıyor. Yani hiç olmazsa en azından kendi yaşadığınız bir yere dair bilgi sahibi oluyorsunuz. Biz tarihi bilmesi gereken ve tarihi geleceğe aktarması gereken bir milletiz. Ama biz maalesef tarihten kopuğuz biraz. Bunu kimse inkar edemez yani. Ben tarihi çok iyi biliyorum diyen bir adam bile eğer yeterli derecede gezi yapmadıysa, yeterli derecede seyahate çıkmadıysa bir bağlamdan kopuk olur. Yani çünkü görmeden, tarihi anlamakta, bir yerlere gitmeden, bir yerleri yerinde izlemeden tarihi anlamakta pek mümkün olmuyor. Azerbaycan bu anlamda bizim için bir zenginlik oldu. Yani oraları görmek elhamdülillah bizim için bir zenginlik oldu. 40 arkadaşla otobüs üzerinde 97 saatlik bir yolculuk. Güzel hatıralar, güzel birliktelikler, hiç unutulmayacak bir kardeşlik ve Genç Dergisi'nde bir dosya çalışması 4 sayfalık bununla alakalı ve bir de tanıtım filmimiz, belgeselimiz YouTube'da yayınlanmış oldu.
Abi vaktimiz de daralıyor yavaş yavaş.
Evet, ben bugün çok konuşuyorum, farkında mısın?
Evet abi.
Farkındasın değil mi?
Bugün, yani, bugün hakikaten çok konuşmuyorsun ya. Da güzel oluyor yani konuşunca. Yine Cihan Aktaş'la abi bir röportaj var. Ayrıntılar üzerinden bir şehrin tasvirini yapmaya çalıştım demiş. Hı hı. Esenler'in 120-125 haneli bir yerken...
Zaman nasıl, yani eski zamanlardan.
Evet, evet. Eski zamanların çok az nüfuslu bir yerken... sonradan nasıl böyle kocaman bir metropol haline geldiğini anlatmaya çalışmış. Bunun izini sürmüş. Rüzgarla iyi geçinmek.
Evet. Böyle bir kitap çalışması ve bu kitabın aslında bizim için önemli bir tarafı da var. Kitapta Esenerli olan Süleyman Ragıp Yazıcılar abimizin, dergimizin editörü, kendisinin de hikayesine yer verilmiş. Süleyman abinin çok enteresan bir hayat hikayesi var gerçekten. Babaları rahmetli Hikmet Yazıcılar abimiz, Allah rahmet eylesin gani gani. Kendisi Norveç'e bir gemiyle gidiyor. Yani Norveç'te bir işte görev icabı, gemide çalışıyor. Ya ben hatırladığım kadarıyla anlatıyorum. Süleyman abi dinliyorsa muhtemelen ya yanlış hatırlıyorsun diyecektir. Gemiyle Norveç'e gidiyor bundan yıllar önce. Orada işte Süleyman abimizin annesiyle tanışıyor ve onunla evlenmek istiyor. Tabii bir türlü zorluk, işte zor ilişkiler ağ derken bir şekilde evleniyorlar. Ve Süleyman abimizin annesi Fatma annemiz Müslüman oluyor. Türkiye'ye geliyorlar. 5 tane çocukları oluyor. Ve Süleyman abi henüz 5 yaşındayken 1989 yılında babaları rahmetli oluyor. Hakkın rahmetine kavuşuyor. Anneleri genç bir kadın, Norveçli bir kadın. Esenler'de, İstanbul'un zor zamanlarında aslında. Yani o 80'li yılların sonları zor süreçler. Yani imkanların da aslında çok da iyi olduğu zamanlar değil açıkçası. Öyle bir süreçte 5 tane çocukla beraber dul kalıyor. Ve bu süreçten sonra hayatları enteresan bir şekilde ilerliyor. Süleyman abi o günleri hiç unutamaz. O günlerle alakalı zaten iki kitabı var Süleyman abinin. Güzel Gölgelik ve Baht Meselesi diye. O kitaplarda yeterli malumata erişebilirsiniz. Sürekli yazar, sürekli aktarır. Çok da güzel bir hikayedir bu. Cihan Aktaş da kitabında yer verdi. Yani bu aile, Yazıcılar ailesinin yaşadıklarına yer vermiş oldu. Rüzgarla İyi Geçinmek kitabında. Bu kitabı da temin etmenizi, okumanızı tavsiye ederim. Güzel bir nitelik yani. Nasıl bir nitelik? Normalde gezi yazıları, hatırat yazıları, biyografi yazıları, denemeler diye kitaplara ayırırız. Burada da bir şehir kitabı. Yani bir şehri tanımaya dair güzel bir kitap. Sen mesela Adanalısın. Yarın öbür gün kendi ilçenle alakalı, kendi bulunduğun bölgeyle alakalı bu kitaptan ilham alarak belki bir çalışma yapabilirsin. Bence herkes bunu düşünmeli diye düşünüyorum. Benim şahsen ufkumu açan bir eser oldu. Ben İstanbul Ümraniye'de ikamet ediyorum. Yarın öbür gün bir Ümraniye kitap çıkartabilirim Ahmetciğim.
İnşallah. İnşallah.
Eyvallah.
Hemen geçelim abi. Bu ay emperyalizm dosyası var. Küresel siyasetin kanseri olarak tanımlamış Ayşe Yazıcılar. Burada hemen böyle kısaca kabaca bir bilgi vereyim. Emperyalizmden bahsediliyor ne olduğundan. Emperyalizm işte Fransızca bir kelimeden geldi, bize geçtiği söyleniyor.
Evet.
Yani bir milleti siyasi ve ekonomik egemenliği altına alıp yayılması veya yayılmayı istemesi, bir milletin başka bir milleti egemenliği altına alması, yayılmayı istemesi onun üzerinde.
Hı hı.
İşte bunun tarihinden bahsedilmiş, emperyalizmin tarihinden. Sonra bu alanda fikir sahibi olan isimlerin ne dediklerini, ne yer verilmiş. Bu şekilde 4 sayfalık bir dosya çalışması. Yol Hikayeleri köşesinde Abdullah Kibritçi yine muhteşem fotoğraflarla ve muhteşem bir üslupla bizi başka diyarlara götürüyor aynı şekilde.
Hı hı.
Çeviri Konuşmalar diye bir YouTube kanalından bahsetmiştik, hatta tavsiye etmiştik onu. Hı hı. Şimdi onlarla Ömer Faruk Özbil'in o ekiple yaptığı bir röportaj var. İnsanlığın Kadim Geleneği Çeviri başlığıyla. İlker Kocayel, Gülener Kırnak, Kırnal, Ümit Kurbano ve Emrecan Kaya, 4 kişi. İşte nasıl ortaya çıktı, nereden çıktı bu fikir, bu çeviri fikri, video çeviri fikri. Bunlardan bahsediyor. İşte işin içinden biraz daha haber vermiş oluyor. Daha sonra Manevi Kişiliğin İnşası köşesinde Adem Ergül Hoca, kadın erkek ilişkilerinde hakka teslimiyet ve hududullah'a saygı. Yani hududullah derken Allah'ın sınırı. Allah'ın koyduğu sınırlara saygı.
Evet, önemli bir konu.
Evet.
Evet. 4 sayfalık arşivlik bir yazı.
Aynen. Şöyle ben spotu okuyayım abi. Şüpheli konulardan sakınanlar dinini ve ırzını korumuş olur. Şüpheli konulardan sakınmayanlar ise gitgide harama dalarlar. Tıpkı sürüsünü başkasına ait bir arazinin etrafında otlatan çoban gibi ki onun bu araziye girme tehlikesi vardır.
Evet.
Yani
önemli bir konu. Yani şüpheden aslında bir Müslümanın uzak durması lazım. Takva sahibi olmak için en başta. Yani ben nasıl takvalı olabilirim diyen bir insan İslam'ın şüpheli gördüğü konulardan uzak evet. durması lazım en başta.
Yine Ömer Faruk Özbil'in abi İstanbul Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Müdürü Coşkun Yılmaz Bey ile bir söyleşisi var. Kütüphaneler evet. üçüncü mekanımız diyor Coşkun Yılmaz Bey. Burada bir projesi vardı İstanbul İl ve Kültür Müdürlüğü'nün. Gece kütüphanede gecelemişlerdi. Geceliyorlardı hani böyle bir etkinlik olarak. Burada evet. kitap okuma faaliyeti yapıyorlardı. İşte bunun bundan bahsediliyor. Nasıl ilgi görüyor mu, görmüyor mu? İşte gençlerden ne gibi geri dönüşler geldi? Bunlardan bahsediliyor. Hemen geçiyoruz abi bu sayfayı da. Aradan çıkarılmış Leyla'lar Cumhuriyeti. Ayşegül Genç abla bu arada Allah rahmet eylesin, babası Ayşegül evet. Genç ablamızın babası vefat etti.
Rahmetli. Allah rahmet eylesin. Dergimiz yazarlarından kıymetli Ayşegül Genç'in babaları rahmetli olmuş oldu. Allah rahmet eylesin. Biz de kendisi için bir hatim okuduk. Allah kabul etsin inşallah.
İnşallah. Aradan çıkarılmış Leyla'lar Cumhuriyeti başlıklı bir yazısı var. Ve yazı da güzel, çok güzel. Tasarımı zaten
muhteşem.
Muhteşem, aynen. Evet. Buradan Semih Taner abiye de
selamlarımızı
iletiyoruz. Abi ellerine sağlık. Allah razı olsun.
Eyvallah. Yine Ömer Faruk'un röportajı var. Evet. Ömer Faruk maşallah bomba gibi değil bu mi? 3 tane röportajı var bu ay.
3 tane röportajı var. Yine yabancı bir kardeşimiz, öğrenci kardeşimizle bir röportaj yapmış. Türkiye bana hayatı öğretti.
Evet. İsse Saman Muminin.
Evet.
Nereli? Somalili.
Somalili. Mogadishu'da evet. doğmuş.
Türkiye merhametli insanların ülkesidir. Ayrıca çocukların büyüklere saygı göstermeleri beni çok duygulandırır. Bu durum gerçekten bende derin izler bırakmıştır. Türkiye'yi kendim ülkem gibi seviyorum. Burada mutluyum diyor. Evet. Türkiye'yi seven insanlar bizi de çok mutlu ediyor. Gerçekten ülkemizi sevmeleri, ülkemize alışmaları. Biz onları çok seviyoruz zaten ülkemizdeki misafirleri, Afrikalı kardeşlerimizi. Onların da bizi sevmeleri çok mutlu ediyor. Mesela Ömer sormuş. Hangi takımı tutuyorsun? Tabii ki Fenerbahçe. Bizden. Türkiye'de nereli olmak isterdin? Kastamonu'da olmak isterdim. Kastamonu'da olmak istemiş.
Kastamonu'da liseyi okumuş. Kastamonu evet. Üniversitesi'nde okumuş.
İlginç bir hikayesi var. Baklava mı kadayıf mı? Baklava derim. Çünkü baklava kesinlikle çok daha güzel. En sevdiğin yemek köfte. Güzel.
Evet. Senaryo Atölyesi köşesinde Bülent Ata karakterin CV'sini yazmak başlığıyla bir yazısı var. Burada karakterin CV'sini yazıyor ve karakteri her yerde bu CV'nin
sınırları üzerinden yorumluyor.
Evet, üzerinden yorumluyor. Bu CV'nin dışına çıkarmamak üzerine işte bir yazı. Daha sonra Esat Mücahit Eskimiz'in Gökhan Duman'la bir röportajı var. Gökhan Duman bu Twitter'da Diaspora Türk diye
evet.
çok güzel bir hesap.
Çok ben, önemli
çok
bir
duygulandırıyordu evet, beni evet, paylaşımları. Evet. Bizim yurt dışında göçmen olan vatandaşlarımızın
hikayelerini
paylaşıyor fotoğraflarla. Çok ve böyle kısa kesitler paylaşıyor abi. Mesela
bir de
atıyorum,
kitap çıktı buradan değil mi?
Şöyle hani şeyler de olur ya abi. Diyor ki çaycı işte çaycıya oturdu ve full dem şekersiz bir çay söyledi mesela. Buradan bunun böyle bir cümleden çok şey çıkarabiliriz değil mi? Evet. İşte adamın dertli olduğunu vesaire bir sürü şey çıkarabiliriz.
Bu tip paylaşımlar
yapıyor. Böyle çok yüreğe dokunuyor.
Evet.
Hakikaten. Bu şekilde. Sonra Kızıl Elma köşesinde Gökhan Gökçek abi Osmanlı'dan evvel Anadolu'yu anlatmış. Yine devamı olan bir yazı. Gökhan abinin yazıları daha önce Türk Devletleri'ni işlemişti Genç Dergisi'nde, Kızıl Elma köşesinde. Şu an o seriyi bitirdi, yeni bir şeye başladı. Bu yazında devamı var, Osmanlı'dan evvel Anadolu yazısının. Bu şekilde Ablah Yalnız, Sevildin ki Yaratıldın diye yaratılışın aslında şeyinden bahsediyor, felsefesinden. Allah bizi niye yarattı? Sevdiği için yarattı. Kısaca.
Hüdayi Sosyal Girişimcilik Akademisi ile bir röportajımız var. Hayata farkındalık katacak bir eğitim. Hüdayi Sosyal Girişimcilik Genel Koordinatörü Mustafa Başar ile konuştuk. Kendisiyle bir röportajımız var. Devam edecek olursak Halit Yasir Özoğlu abimiz Kelebek İklimi köşesinde "Ben ahlakını beğendim. Cemalinde gözüm yok." diyor. Çok güzel bir yazı. Genç Dergisi dop dolu. İnşallah abone olmanızı tavsiye ederiz en başta. Her ay sizlere ulaşmaya gayret eden bir dergi. Devam edelim. Foto hikaye köşesi Ekmek Arası Papatya, Merve Özkan hanımefendinin yazısı. Bir foto hikaye yazısı yine. Muaz Erdem'in Mikro Alem'de Makro Aleme köşesi. Fuat Hoca'nın ardından 18. cildi kim yazacak diye soruyor. Malumunuz ki Fuat Sezgin hocamız, Profesör Doktor, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştu 30 Haziran Cumartesi sabahı. Ona rahmet diliyoruz ve onun ardından onun bırakacağı mirası sürdürecek nice alimler, nice bilim insanları nasip olsun diye ümit ediyoruz. Dergimiz dop dolu. Ödüllü testte 10 soruda Alev Alatlı soruluyor. 21 Ağustos'a kadar tüm sorulara doğru cevap veren bir kişiye Cahit Zarifoğlu kitap setini hediye ediyoruz. Geçen sayının talihlisi de Elif Kazes hanımefendi. Genç Dergisi'ni bugün sizlerle konuşmuş olduk. Ahmet Ünal'a özellikle teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
bizlere
ederim Mücahit.
Dergiden böyle güzel bir aktarım yaptığı için. İnşallah sürçülisan ettiysek affedersiniz bizleri.
İnşallah.
Çünkü farkında olmadan bazen belki de yanlış ifadelerde bulunmuş olabiliyoruz. Ama biz şunu çok iyi biliyoruz ki bizim derdimiz, bizim gayretimiz samimiyettir. Bizim varoluş sebebimiz dünyada bir iz bırakabilmektir. Umarım ki herkes, her Müslüman dünyada güzel izler, güzel niyetler bırakabilir. Ahmetçiğim bir mesajın var mı dinleyicilerimize?
Genç dergiyi mutlaka temin etsinler abi.
Eyvallah, çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.